Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, Kur'an ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tanımaya devam ediyoruz. Böyle bir söz belki biraz iddialı oldu. Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ile ilgili olan hayatını tanımamız için özel oturup nerede ne yaptığını, kimlerle neler konuştuğunu, nasıl bir mücadelesinin olduğunu, daha bir değişik, biraz da hadislerden yararlanarak, siyer kitaplarına bakarak anlamamız ve araştırmamız gerekiyor. Bugün burada yaptığımız, Kur'an şahsiyetleri programında yaptığımız biraz daha farklı. Şöyle ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetlerden, surelerden başlayıp, sureler ile birlikte o günkü gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz bu aslında. Sizlere de şunu teklif etmiştik programın en başından itibaren. Lütfen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir kitap alalım, onu bir okuyalım. Ve bununla birlikte programımıza konu edilen sureleri şöyle tefsirlerden, meallerden bir daha bakıp kendimiz öğrenmeye çabalayalım demiştik. Bizimkiler çünkü sadece bir hatırlatma olacak. Zihin dünyamızdan, sizin zihin dünyanıza birer işaret taşı göndermek istiyoruz. Okuduğumuz ayetler, okuduğumuz sureler sadece bir hatırlatma olsun. Ama kitapla birlikte elimizi hep devam ettireceğiz. Ve böylece Allah-u Teala bize inşallah hem kitabını hem de peygamberini öğrenmeyi nasip edecek. O zaman da yaşadığımız şu hayatı daha güzel kavrayıp Müslümanca bir dönüşüm sağlayabileceğiz inşallah. Sevgili dinleyenler, bundan evvelki programda Efendimiz Peygamberimizin hayatında inciler var. Hani şöyle daraldığı, sıkıldığı, bunaldığı, yani hem kafir akınlardan, mücadelelerden ya da ona yapılan iftiralardan sıkılıp bunaldığı ya da bunun yanında ayetler gelmemişti ya bir zamanlar, Allah-u Teala'nın vahyi biraz kesilmişti ya, işte bu dönemler belli sıkıntıları olmuş, daralmaları olmuş. O da bir insan çünkü bunalmış. İşte bu bunalım dönemlerinde Efendimiz'e Kur'an yine moral veriyor. Kur'an'la yolunu bulup kalbini düzeltiyor. Allah onun kalbine sekinet indiriyor idi. Biz de şunu anlayabiliriz. Müslüman ara sıra bazen sürekli daralabilir. Günün belli dakikalarında, belli saatlerinde, haftanın belli günlerinde, ayın belli haftalarında, yılın belli aylarında yüreğinde sıkılmalar, daralmalar olabilir. Bu daralışlar dış kaynaklı, yani münafıklar, facirler, fasıklar, kafirlerden kaynaklı olabilir. Ya da içinden, kendi özünden de olabilir. Kendi günahları, kendi açmazları, kendi yapamadıkları, yaptıklarından kaynaklanan sıkıntıları olabilir. Ya da dünyevi olarak bir imtihan boyutu, eksiklikleri vardır insanın. Evladı eksiktir, malı mülkü eksiktir. Ya da sağlığında problem vardır. Ya da çevresinden, anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan sıkıntılar ona ulaşmaktadır. Gibi gibi çoğaltabileceğimiz sıkıntılar yaşar mümin. İşte bu durumda onun da takviyeye, onun da morale, onun da tekrar hadi dedi diyecek bir ele ihtiyacı olabilir. İşte Kur'an'dır yine bunu sağlayacak. Kur'an yeterli takviyedir. Müslümanın bir bakıma örnek olsun şöyle pilini, aküsünü dolduracak, onu şarj edecek yine Kur'an'dır. Kur'an'la insan moralini depolar ve devam eder yoluna. Çünkü kulluk kitabı, kulluğumuzun volümü, kulluğumuzun sesi şöyle kısıldığında yeniden onu ayağa kaldıracak, yeniden onu havaya sokacak durumdadır. Öyleyse biz de kitapla beraberliğimize devam edeceğiz. Her an, her gün yeniden ve yeniden kitapla alakamızı hiç bitirmeden, Kur'an'la beraberliğimizi hiç bitirmeden ve tabii ki Kur'an derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de, onun sözlerini de yani hadis-i şerifleri de unutmuyoruz. Kur'an ve sünnet yani vahiy olarak okumaya devam ettiğimizde inşallah müminliğimiz, mümince tavırlarımız yeryüzünde devam edecek. Böylece Allah-u Teala'ya layık kul olmanın ve yarın ahirette onun karşını görmenin sevincini yaşayabileceğiz inşallah. İşte Duha suresi, kuşluk vaktine andolsun diye başlayan sure, vahyin ara sıra kesilebileceğini, bu kesintilerin terk etmek manasına gelmediğini ve bir gün ölümle birlikte, yani Efendimiz Peygamberimizin ölümüyle birlikte, zaten gökten gelen vahyin artık hiç gelmemek üzere kesileceği bir günün geleceği işaretlenmiş. Müslümanlar bu kitapla yetinecekler, bu kitap çünkü yeterlidir onlara diye sanki biz de anlıyorduk gerekli ayetlerden bu yorumu. Ve ardından gelen sure, Duha'dan sonra gelen sure de inşirah diye bahsediyor. Sana kalbine, göğsüne, içine, yüzüne bir açıklık vermedik mi? Senin kalbini ağırlaştıran, sana sıkıntı olan dertlerini hafifletmedik mi diye Allah-u Teala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş yaşantısındaki Allah yardımlarından bahsettikten sonra bu yardımın gelecekte de devam edeceğini işaret ederek her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu ama Rab'be yönelip ve ona bağlanıp bu şekilde devamlılığın gerektirdiğini söylemiş ve Asr suresiyle de konuyu Allah-u Teala şu şekilde özetlemişti sanki. İnsan ömrü çabuk geçer, hüsran insana çok yakın bir duruştadır, kaybetmek insanın hemen ulaşabileceği bir durumdur. İşte o zaman kaybedenlerden olmamak için zamanı Allah'la geçirmek lazım, yani iman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye ederek bir ömür sürmek gerekir. Mümin böyledir. İşte sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara yönelik Allah-u Teala'nın bu moral ayetleri, bu moral sureleri bittikten hemen sonra Rabbimiz bir kafir tipini tanıtıyor bizlere birkaç sure boyunca. Mekke bir şehir, bu şehrin insanlarından elebaşları, ileri gelenleri, azgınları, aşırı gidenleri var. Bunlar para sahipleri, mal mülk sahipleri, adam sahipleri, tarla tapan sahipleri ve dolayısıyla Mekke'nin bir bakıma kaymağını yiyenler, Mekke hazinelerini hortumlayanlar, gelip giden kervanlardaki malı mülkü en çok payını elde tutanlar, işte bunlardan bahsediyor Allah-u Teala özellikle ve tabii bize de bir kafir karakterini anlatacak. Birkaç surede bu sureler mesela adiyat olacak, tekasür olacak, maun olacak. Ama Rabbimiz arada Kevser'le yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği incilerden bir tanesini koyacak ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına moral takviyesini Rabbimiz devam ettirecek. Kitabın her ayeti kafirlere bir uyarı, bir inzar olmakla birlikte müminler için de bir beşir, bir müjde özelliği taşıyor. Evet. Bu beşareti alabilmemiz için de, bu müjdeyi alabilmemiz için ve biz de etrafımızdaki insanlara uyarıda bulunabilmek, böylece ayık durabilmek için kitapla birlikteliğe devam ediyoruz. Evet, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُورِيَاتِ صُبْحًا فَاَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَدْنَ بِهِ جَمَّعًا اِنَّ الْاِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُوتُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Yine yeminler var. Allah-u Teala yine yemin ediyor ama bu yeminler Asr suresindekine benzemiyor veya Duha'daki ya da Fecr'deki ya da Leyl'dekine benzemiyor. Ya Rabbimiz bu yeminlerde sıfatlara yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bundan sonra da gelecek birkaç tane surede Allah-u Teala böyle yemin etmekte. Naziat suresinde, Mürselat suresinde, bir de Saffat suresinde şimdi hatırlayabildiğim Allah-u Teala böyle yeminlerde bulunuyor. Vel adiyati dabha, yani koştukça koşanlara diye tercüme edilmiş genelde. Ya da soluk soluğa koşanlara, koşturulanlara, fel müriyati kadha ya da ateş saçanlara, tırnaklarıyla toynaklarına ateşler çıkartanlara, fel mugirati subha sabah vakti baskın yapanlara, akın yapanlara, sabah vakti girenlere derken fe eser nebihine tozu dumana katanlara, fe vesad nebihi cem'a bir topluluğun arasına dalanlara and olsun, yemin olsun ki innel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı nankördür. İnsan nankörlük yapmaktadır. Bunlara yemin olsun ki insan böyledir diyor Allah-u Teala. Rabbimiz kime yemin ettiğini söylemedi. Yani bu hedef, bu hareketlerin sahiplerinin kimler olduğunu Rabbimiz söylemiyor. Ya bu hareketleri söylerken, bu hareketlerden bahsederken sadece hareketi anlıyoruz, bu eylemleri kavruyoruz. Koşanlar var gözümüzün önünde şimdi böyle soluk soluğa. Ya kim olabilir? Atlar, arabalar, dumanlar çıkartanlar var, ateşler fışkırtanlar var. Kimler olabilir? Neler neler olmaz ki? Bütün motorlu araçlar olabildiği gibi bütün hayvanlar olabilir. Bir savaş manzarası canlandırabildiğimiz gibi sabahleyin şöyle bir şehrin kalabalığını da düşünebiliriz. Dükkanlarına koşan veya dairelerine koşan, evlerine koşan, çarşı pazarda koşan insanlar olabilir. Bir topluluğun arasına dalanlar, işte böyle bir kalabalığın ortasına girenler olabilir. Ya da melekler canlanır gözümüzde, Bedir Savaşı'nın tam ortasında böyle bir dalışı zihnimiz uyarlayabilir, kavrayabilir. Ya da yıldırımlar, şimşekler, rüzgarlar, bulutlar ardı ardına gelen, bunları da düşünebiliriz. Bir sabah vakti bütün ufku kaplayan bir fırtınayı düşünmemiz de belki mümkün olabilir. Dolayısıyla kainat boyutundaki tüm hareketliliği, görünen veya görülmeyen alemlerdeki tüm hareketliliği, tüm tozu dumana satan tavırları düşünme imkanına sahibiz belki de Allah-u Teala. Ama daha çok insana yemin ettiği için bir sonraki ayette, yani 5. ayetten sonra, bu 5 yeminden sonra Allah-u Teala 6. ayetle birlikte insan Rabbine karşı pek nankördür dediğinde, işte anlıyoruz ki belki de bunlar özellikle insanlardır, insanların özellikleridir. Rabbimiz bunları yeminlendirdi. Burada bize bir insan tipi tanıtacak belli. Koşmak, oynamak, dalmak, savaşmak, mücadele etmek, tozu dumana katmak, alevler, ateşler fışkırtmak, tüm bu tavırlar sonuçta belki de şöyle bir insanı anlatıyor. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Bunca yetenekler, bunca iyilikler, bunca koşturmalar, bunca hayat üzerindeki mücadeleler ya imana karşı yapılıyorsa, ya Müslümanlara karşı yapılıyorsa, ya peygamberi vahye karşı yapılıyorsa, o zaman bir önceki surede beyan edildiği gibi insan nankör olduğundan dolayı kayıp içerisinde değil mi? Hüsranda değil mi? Rabbine karşı nankör olan insan aynı zamanda büyük bir hüsranı yaşamıyor mu? Efendimiz peygamberimizi yirceleyen, onu yerin dibine geçirme çabası içerisinde bulunan şu kafir tavır aynı zamanda bir kaybın, bir mahvoluşun, bir toz duman içerisinde kalışın kötülüğünü, sıkıntısını yaşamıyor mu? İşte belki tüm bunlarla düşünebileceğimiz ayetler Mekke ortamı var. Mekke ortamında kafirlerin bu gayretleri, bu çabaları, bu savaşımları anlatılıyor ve ardından Allah-u Teala innel insane li rabbihi lekenut diyor. İnsan Rabbine karşı nankördür. Niye? Ve innehu ala zelike leşehid. Çünkü o kendisi de buna şahittir aslında. Şöyle düşünse, anlatsa, dursa, baksa, eleştirse, bu dünyada da bunu kavrar. Ya ki öteki dünyada, ahirette zaten insan kendine şahidi olacak. Ağzına mühür vurulduktan sonra vücudu konuşacak, elleri konuşacak, ayakları konuşacak da haykıracak ne söyleyecekse. O insan kendine şahittir aslında. Ve innehu li hubbil hayri leşedid. Mal sevgisi onda çok fazla. Mal elde etmek için öyle yarışıyor ki sanki şu yukarıdaki toz duman ediş, kaçış koşuş, soluk soluğa kalış, ateşler fışkırtış, tüm bunlar sanki bir mal derdini anlatıyor bizlere. Ve innehu li hubbil hayri leşedid. O mala karşı da çok istekli, mal sevgisinden dolayı çok katı, habire bir derdi var. Sert bir şekilde dolanmış malın etrafına, onu yutmaya çalışıyor. Bir metre arsa için büyük bir hayat eforu gösteriyor. Hep onunla birlikte olma çabası içerisinde oluyor. Yani söyleyebileceğimiz bir insan ki mal derdi hayat hedefi olmuş. Bütün yönelişi mala doğru olmuş, eşyaya doğru olmuş, tarlaya takkaya doğru olmuş. Ve bundan dolayı da hayrı görecek durum yok, hakikati görecek durum yok, peygamberi sözü görecek durum yok, kendi dünyasına kıvrılmış, büzüşmüş kalmış, koşturup duruyor, çabalayıp duruyor ve elindeki avucundaki küçük ekmeği vermek istemeyen çocuk gibi semsert bir dertle bütün avucunun içerisinde o ekmeği sımsıkı tutan bir çocuk gibi O da malına sahip olmak gayretinde. Oysa kendisi de gidecek malı da. Efela ya'lemu izâ bu'tira mâ fil kubur. Ne yani, bilmiyor mu? Ne olacak? Anlamayacak mı? Kabirlerin içi dışa geldiğinde, ya kabirler açıldığı gün ne olacak? Ve hussile mâ fil sudur. Ya göğüslerde olanın, sadırlarda olanın dışarı vurduğu, dışarıya atıldığı dönemler. Bu da gelecek. İnne rabbahum bihim yevme izille habir. İşte o gün Rabbi o her şeyden haberdar olandır. Rabbi ona her şeyi haber verecek. Ve zaten insan kendisine de şahit, bir de Allah-u Teala ona tüm bunları anlatacak, haber verecek. Evet sevgili dinleyenler, Adiyat suresiyle Allah-u Teala bir kafir karakterini bize anlattı belki de. Böyle düşünüyoruz çünkü bundan sonraki surelerle de bağlantı kurmak istedik. Mal toplayıp yağan bir zümreden bahsediyor Allah-u Teala sanki sırayla arka arkaya. İşte burada da böyle bir karakter var. Derdi günü eşya olmuş, varlık olmuş, dünyanın nimetleri olmuş ya da dünya olmuş. Bu noktada habire topluyor, bunu istiyor, kimseye bir şey koklatmak derdine değil, vermek istemiyor. İşte kafirin, kafirce tavrın en belirgin özelliği budur. Müslümanda belirgin olan yan paylaşımdır, vermek, aktarmak, insanlarla beraber yaşamaktır. Ama kafirde ise o hep kendine doğru yaşayan ve hatta verildiğinde engelleyendir, biraz sonra gelecek inşallah. Bunun sonucunda da Allah programı bir hayatı kabullenmeye yanaşmaz, o hep kendi programıyla yaşama derdindedir. Ama bir gün kabre girecek, o kabrin içi dışına gelecek sonra ve ahiret hesabı işi bitecek, ona her şeyi haber verecek. Allah-u Teala verilecektir. Bunların hepsi olacaktır. Bu kesindir diyor. Evet sevgili dinleyenler, dönem Mekke dönemi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki zümre de böyle. Büyük bir çabası var. Yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve diğerleri kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kabullenebilirlerdi. Yani çarşımızın, pazarımızın bir rengi de sen ol. Mekke evlerinden bir tanesini hatta sana verelim istersen, adına bir dernek, vakıf falan da koyabilirsin. Oradan gerekli yayın da yaparsın ama işte belki hatta tişört de satarsın üzerine, İslam tişörtleri falan da yazabilirsin. Yani böyle bir ekonomik dilim olarak sen de pastadan belli bir pay alma imkanına sahip olabilirsin. Ama şunu yapmayacaksın, genel sistemimizi, akıp giden hayatımızı, cereyan eden piyasamızı şu bozan namazın olmayacak bir kere. Namaz düzenli bir hayatı getirme bize diyorlar sanki. Ya da bu infak da nereden çıktı? Ben kazanacağım, bir de şuna vereceğim, yardım edeceğim. O zaman ben nasıl satacağım? Ben nasıl büyük olabilirim? Ben nasıl şişmiş olabilirim? Bütün parsayı ben nasıl toplayabilirim? Olmaz. Ve böylece İslam'ın, yani Allah düzeninin getirdiği, Allah'ın söyledikleri onların işlerine gelmemiş, bunu beğenmemiş, kabul etmemişler ve mücadele burada başlamıştı. Yani asıl dertleri kendi hayat programlarının bozulması, kendi kafa konforlarının, hayat düzenlerinin bozulması. Bundan dolayı da Rablerine karşı nankör oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların en büyük düşmanı oldu. Çünkü hakikati haykırıyor. Çünkü onlara, onlar istemediği şeyi söylüyordu. Bu noktada döndüler, Efendimiz'e bir takım hakaretlerde bulunmaya başladılar. Bu hakaretlerin en büyüğü de kişisel olanıydı. Efendimizin, bilirsiniz, çocukların 4 tanesi bayan, kız çocuğu var ve erkek çocukları da küçük yaşta vefat etti. İlk çocuğu, erkek olarak ilk çocuğu Kasım. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebul Kasım denilmişti. Kasım'ın babası diye lakap verilmişti. Mekke'nin töresi buydu. Babalar ilk çocukları, ilk erkek çocuklarıyla lakaplanırlardı. Ama Kasım vefat edince Mekkeliler büyük bir şey buldular sanki. Dediler, artık senin erkek evladın da yok. Senin zürriyetin de devam etmeyecek. Senden sonra bu dini kim götürür? Kim bu bayrağı taşır? İşte sen biraz şöyle devam edersin. Popülariten biraz şöyle devam eder. İnsanlar seni biraz konuşurlar. Biraz havan çakan yükselir. Sonra unutulup gideceksin dediler. Sen kimsin ki? Evladın yok, iyalin yok. Senden sonra senin adını taşıyacak kimsen yok. Hani bugün de öyle diyorlar işte, senin soyadında kimse kalmayacak filan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle dediler. Ama bizim adımız, çanımız, evladımız, kızımız, gidenimiz, gelenimiz var. Biz bak böyle böyle böyle falan falan oğullarıyız biz çünkü. Ama sen bittin, tükendin. Yani bu manada ona ebter dediler, güdük dediler, işi bitik dediler. Sen devam edemeyeceksin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birçok söz söylemişlerdi. Yani mecnun dediler, sihirbaz dediler, kahin dediler, deli dediler, şair dediler. Yani birçok sözler söylendi ama belki de en fazla inciteni bu oldu. Çünkü bu biraz daha hani deyim yerindeyse boks tabiriyle belki de bu belden aşağı vurmaktı. Yani bu artık kavga sınırlarından da öte veya mücadeleden, tartışmadan öte, medenilik sınırlarından da öte bir yere varıştı. Bu karşı tarafı eleştirmekten öteye geçiyor. Artık onun insani duruşuna da vuruş demekti. Onun insanlığına da hakaret manasına geliyor. Ona senin oğlun yok deniliyor. Senin kızın yok diyorlar yahut işte sen bundan dolayı bittin diyorlardı. Ebter diyorlardı. Sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunu söyleyenler bugün Müslümanlara da başka şeyler söyleyebilecekler. Onların kişisel dünyalarına, özel dünyalarına ait, onların insani özelliklerine dair sözler söyleyebileceklerdir. Müslüman kadın ve erkeklerin sırf insani saçlarının tipinden, ne bileyim burunlarının yapısına, ayaklarının eksikliğinden, gözlerinin yamukluğuna kadar her şeyi konuşacaklar ve bundan dolayı da hakaretler savuracaklardır. Bu kafirlerin olmazsa olmaz aşağılıkları, yani onların artık tıkandığı noktada böylesi bayağı tavırlara düşüşleri onların bitiktiklerini anlatıyor aslında. Ve Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu moralsizliği üzerine, kalbindeki bu kırıklık üzerine belki de aslında onların sözlerinden dolayı değil de hakikaten ya benden sonra ne olur derdiyle şöyle durunca Allah-u Teala ona Kur'an'ın en küçük ama belki de konu itibariyle en büyük suresini gönderdi. Kevser suresi. İnna a'tayna kel kevter. Fesalli li rabbike venhar. İnne şaniyeke huvel ebter. Evet, bu kısa surede aslında Kur'an'ın tüm programı izah ediliverdi. Biz sana Kevser verdik. Kevser verdik ve vereceğiz. Bu dünyada sana Kur'an verdik. Bu yeter. Bu her şeyden öte bir şey. Çoğalan bir kitap var. Üreyen bir kitap var. Yüreğe bir defa düştüğü vakit bir ayet, o bir tohum gibidir ve kalpte sanki ağaç olur çıkar. Kelime-i tayyibedir çünkü Kur'an'ın her ayeti ve o ayetler kalbe düştüğünde insan bolluğu bulmuştur. Bolluk gelmiştir onun kalbine. Kur'an olmayan adam dardadır. Kur'ansız birçok fikir olabilir. Binlerce kitap böyle oluk olsa, zihnimize aksa, kalbimize girse, hani böyle bilgisayar manasında bilgisayarın o minicik bilgi kırıntılarını taşıyan aletleri var. Cümlelerimi güzel söylemeye çalışayım. Koskoca dünyevi bilgileri o minicik aletlerle insanlar bir çip mi diyorlar, onun içine sığdırmışlar. Sanki kalbimize öyle olsa, bütün bilgiler aksa, dünyanın her şeyini bilsek ama bir ayet olmasa zihnimizde, o kalp fakir kalptir. O kalpte hiçbir şey yoktur. Ama Kur'an'dan bir ayeti anlayan, Kur'an'dan bir ayete iman etmiş ve onu bilen kalp artık çok kalptir, zengindir, bolluk içindedir. İşte Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki biz sana bolluk verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Yani bunu hemen bedensel bir tavra dönüştür. Bu bilgi sende sadece bilgi olarak kalmasın. Sadece konforunu sağlamasın kafanın veya kalbinin. Ya bu bir harekete de dönüşsün, bir eyleme de dönüşsün. Namaz olsun yani. Ve bir de kurban olsun. Hayatın zaten kurban oluş senin. Bunun ifadesi olarak da malım Allah'ım sana ait. Bütün varlığım, bütün elde ettiğim, bana verdiğin her şeyi ben senin uğruna feda etmeye hazırım deyip bunun sembolü olarak da kurban kes, namaz kıl Allah için ve kurban kes Rabbin için diye emir geldi. İnne şaniyeke huvel ebter. Sana küfredenler, asıl işte onların işi bitik, asıl onlar güdük. Sana hakaret edenler, sana hainlik yapanlar, seni bu şekilde yere çalmaya çalışanlar, asıl bitik olanlar onlar, yazık onlara. Asıl acınacak durumda olanlar onlar, asıl hayatı tükenmiş olanlar onlar, bolluk içerisinde darlığı yaşayanlar onlar, yok olmuşlar bir kere. Neleri var ki şu zavallıların? Kur'an yok ellerinde, Bakara yok, Ali İmran yok, Nisa, Maide, Enam, Araf yok, ya da yok Nas, Felak, İhlas, hiçbir şey yok zihinlerinde, yüreklerinde, iman edecekleri bir Allah bulamamışlar sanki de, kalplerinde bir yalnızlık, bir tükenmişlik var. Ama dünyalarına bakıyoruz, atlar, arabalar, evler, barklar, eşyalar, kadınlar, kızlar, erkekler, dünyaları dop dolu gibi. Ama bakıyoruz herkes yapayalnız, bir kabir hayatı gibi onların hayatı aslında. Yalnızlık sarmış, dört duvar arasında sanki sıkışmış, kimsesiz durumdalar. Mümin ise kapkara bir ortamda bile, şöyle yapayalnız bir yerde bile seccadesinin üzerinde, hatta ki bulamasın seccade, döndü mü Rabbine, okudu mu şöyle ayetleri, ne kadar bolluk içerisinde, yüreği ne kadar dolu, işte biz sana Kevser verdik, vermeye devam ediyoruz. Vereceğiz ve kıyamette havuzun başına zaten sen bulacaksın Kevser'i. Tüm bunlarla beraber düşünebilecek büyük bir sure, büyük bir moral deposu. Müminler, ne zaman daraldık, ne zaman kalbimiz sıkıştı, ne zaman eşyamızın az olduğunu gördük. Kadınlar, şöyle bakın evinize, bazen ihtiyaçlarımız çoğalıyor. Keşke diyoruz, falan da olan bizde de olsa. Normal, insani bir durum bu. Hani bazen fıtratımız bizi zorluyor. Bakıyoruz piyasa çok karışık. Kadınlar gidiyorlar, geziyorlar, alıyorlar, veriyorlar, alışverişe katılıyorlar. Elbiseler bir giydiğini diğer gün giymiyor. Bolluk içerisinde yaşıyorlar, evlerine dönüyorlar. Birçok aletleri var. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, makineleri dolu eşyaları var. Belki bunların bir kısmı bizde yok. Olmasa daha iyi aslında. Şöyle biraz daha basit yaşasak daha güzel gibi geliyor bana. Böyle bir dünyada bazen kalbimiz daralabilir, bazen yüreğimiz sıkılabilir. İş, hayat bizi yorabilir, çoluk çocuk daraltabilir, koca bazen anlayışlı olabilir. Ya kocaya dönelim ya da erkeklere dönelim. Belki eşyanın var olması bizi kolaylaştıracak. Şöyle biniversek dört tekerlek üzerine gidivereceğiz sağa sola belki. Ya da başka istekler düşünelim ama onlar olmasın hayatımızda. Diyorum ya, olmasa belki çok daha güzel olacak hayatımız aslında. Böyle bir dönemde ya neden bende de yok derdi bizi sarabilir. Böyle bir sıkıntımız olabilir. Etrafta zaten bu noktada insanlar da bu noktada hiç bize bizim gibi konuşacak sözler söylemezler. Yani illaki şu olsun derler. Bu da olmalıydı derler. Ne olacak onu da alıversen derler. İnsanlar eşyayı birbirlerine yüklüyorlar. Yalnızlıklarını çoğaltabilmek için. Birbirlerine benzetmeye çalışıyorlar herkes birbirini. Sen de benim gibi kör ol. Sen de benim gibi suratını boz. Sen de benim gibi kendi hayatını darmadağın et derdinde çünkü herkes. İşte böyle dönemlerde diyelim ki Allah bana Kur'an verdi. Rabbim bana ayet verdi. Ben Maide'yi biliyorum. Ben Nisa'yı öğreniyorum. Ben En'am'la birlikteyim. Benim hayatımda Zümer var. Yeni olarak fusileti aldım bu dönem. Çok güzel, çok güzel kullanılıyor. Öyle güzel durdu ki odanın içerisinde hamimler. Bilemezsiniz Elif, Lam, Mim ne kadar yakıştı üstüme. Böyle baksak hayata bir de çok farklı olacak galiba. Kur'an'la birliktelik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birliktelik güzel duracak. Bunu abartarak söylemiyorum. Ya da kendisi yapmaz da böyle başkalarına söyler bir mantıkla da söylemek istemiyorum. Olmalıyız, böyle çabalamalıyız. Bu kitap bize böyle yanaşmalı, biz bu kitaba böyle yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. İşte o zaman Kevser gelecek her hayatımızın bölümüne, yüreğimize, beynimize ve evlerimize inşallah. Ama böyle sadece bir bilgi olarak da demiyorum, dikkat edin, tefsirler var birçoğumuzun evine. Bu radyo dinleyicilerini ben biliyorum. Birçoğunun evinde mealler, tefsirler ve hadisler var. Dolapta çok yakışıklı duruyor. Güzel bir şekilde hepsi sıralanmış. Hep beraberiz. Bunları anladık. Ama ya bu okuduklarımız amele dönüşmesin mi? Bugüne kadar beceremediysek ya Bismillah. Tekrar yeniden düzgün okuyalım. Yeniden düzgün okuyalım. Bugüne kadar sadece belki okumak için okuduk. Bilgilenmek için okuduk. Ya da birilerine tanıtmak için okuduk. Ama şimdi hem kul olmak, hem başkalarına söylemek, hem paylaşmak, hem de kendimle çoğalmak için okuyalım. Okuduklarımızı tesalli li rabbike venhar mantığıyla kulluk yapmak ve onu kurbana çevirmek için okuyalım. Uygulamak için okuyalım. O zaman etraftakiler diyecekleri önemsiz. Bize kötülük yapmaya çalışanların sözleri önemsiz. Onların bitik olduğunu anlayacağız. Onların güdük olduğunu anlayacağız. Onların bir yere varamayacağını, sözlerin bir şeye ulaşamayacağını göreceğiz. İşte bu Kevser'den sonra, bize gelen çoğalımdan sonra onların hayatını Allah-u Teala bize anlatıyor. Ve diyor ki, Elhâkümüt tekâsür. Onlar Kevser'e sahip olmayınca çoğaltma derdine düştüler. İnsan asıl kitaptan yoksun olunca başka şeyler arar. Onu dolduracak, yani onun yerine yeni bir şeyler bulmak ister. Ve dolayısıyla insanlar Kur'an'ı, kitabı, peygamberi, vahyi, böyle bir çoğalışı, rahmani bir çoğalmayı terk edince onun yerine başka şeyler bulma derdiyle koşuşturdular. Elhâkümüt tekâsür. Onların çoğaltma derdi öyle çok oldu ki, hatta zürtümül mekabir, kabirlere dek vardılar. Ölüm kendilerine gelinceye dek koştular, çoğalttılar. Alkışlarını, ilgilerini, adamlarını, sayılarını, sevgilerini çoğaltmaya çalıştılar. Ve hani insan minicik, önemsiz gördüğü eşyalar vardır. Kalemler ya da madalyonlar ya da şöyle anahtarlıklar, düğmeler, ipler, iplikler ya da tokalar, gibi böyle çoğaltabileceğimiz şeyler de var. İnsanlar habire bunları çoğalttılar. Eşyalarını çoğalttılar. Şeyler hayatlarında o kadar fazlalaştı ki bir dolu şeyi oldu insanların. Ve bu bir dolu şey onları zenginleştirip çoğaltacağı yerde yoksullaşmak ve kalplerinde oldu önce. Sonra kafalarında bilgi bitti. Sonra hayatlarında mutluluk da kalmadı. İşte onlar ölüme dek çoğaltma derdine düştüler. Bir şeylerin çoğaltımıyla uğraştılar. Rivayet o ki Mekkeliler bazen birbirlerine hava atmak için böyle işler yaparlarmış. Yani iki kabile kavga ettiğinde, mücadele ettiğinde, tartıştığında biri birine üstünlük sağlamak için adamlarını sayarlarmış. Yani nüfus çokluklarını ön plana getirirlermiş ya da ünlülerini konuşurlarmış. Bizden 5 şair, 4 sihirbaz, 2 kahin, işte 4 tane katil falan çıktı diye yaptıklarını ettiklerini sayıp döker bunu çoğaltma derdiyle birbirleriyle yarışırlarmış. Olmadı. Yaşayanlardan umut bittiyse ölülere gider, kabirlerinin başına oturur. Bak şu da bizden çıkmıştı. Ne müthiş şairdi diye onu anarlar, onu konuşurlar. Geçmişleriyle övünürlermiş. Acaba bugün de biraz insanlar böyle mi ki? Bakıyorum sanki öyle. Yani kendi özümüzde de böyle davranıyoruz. Kişisel hayatımızda da dedelerimiz, atalarımız, babalarımız falan diye bunları konuşuyoruz. Bizde falan vardı, bizde feşmekan vardı diye bazen bunu konuşup bu bize yetiyor sanki biz oysa hiçbir şey yapmıyoruz. Ya da genel olarak tüm millet evvelki adamlarla övünüyor. İşte şurayı fetheden adam onunla övünüyoruz. Burada şöyle mücadele yapan adam, şu kitabı şöyle şöyle yazan adam diye tabii ki Müslüman olarak geçmişimizi yaşayan güzel insanlara karşı hürmetimiz olacak. Onlara olan sevgimiz yani bir evvelki insanlara olan hürmetimiz, daha evvel yaşamış olan güzel insanlara karşı sevgimiz olacak. Ama onları büyütmek, onları böyle onlarla havaya girmek, kendi yapmadığımız işleri nasıl olsa onlar yapmıştı diye kendimize yeterlilik çıkartmak, işte herhalde bunlar temel kusurlar olacak. Tekasür suresini konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'deki sıralaması 102. sure. 102. sure ve şimdi biz Kevser suresinden sonra, yani Müslümanca çoğalımdan sonra, yüreklerin İslam'la çoğaldığı bir sureden sonra Allah-u Teala tekasürle onların aslında yalnızlığını anlatıyor. Onlar oyalandılar, çoğaltma derdiyle oyalandılar. Ömürleri geçti, günleri, saatleri geçti. Bir baktılar ki kabir gelmiş, ölüm gelmiş. Kella sevfe te'lemun. Yo, yakında bilecekler. Sümme kella sevfe te'lemun. Evet, öyle değil, yanlış yaşıyorlar. Bu çoğaltmalar onlara bir şey kazandırmayacak ve yakında bilecekler. Kella lev te'lemun ilmel yakin. Şöyle anlayacaklar bu meselenin ne olduğunu. Gerçeğin, hakikatin ne durumda olduğunu anlayacaklar. Le te'ravunnel cahim. Cehennemi de görüverince karşılarında bunu daha iyi bilecekler ki sümme le te'ravunneha aynel yakin. Hem de öyle bir görüş, gözle görecekler. Kalpten bir görüş, kafadan bir görüş, anlayıştan sonra gözleriyle de bu cehennemi görüp tam manasıyla her şeyi anladıklarında sümme letüs elunne yevme izin anin naim, onlara tüm nimetlerden hesap sorulacak. Hayatlarındaki çoğalttıkları ve onların aslında olmayan nimetler, Allah'ın kendilerine verdiği mal, mülk, evlat ve her şeyden sorulacak ve sorulacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin belki açıklaması noktasında bir söz söylüyor. Hani bir gün belki hatırlarsınız, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'le birlikte Ensar'dan birisinin evinde bir yemek yiyorlar. Bu yemek öncesinde biraz hurma, kuru ve yaş olarak, ardından şöyle bir kuzu, ama günlerce açlıktan sonra bu böyle olmuş. Bir de desti suyu var, şöyle dinlenmiş, soğuk. Efendimiz sonrasında diyor ki sümme letüs elunne yevme izin anin naim. Bunlardan, bu nimetlerden dolayı hesaba çekileceğiz. Bunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin inişinden çok sonra bunu açıklıyor bizlere Medine'de. Biz böyle öğreniyoruz. Demek ki bütün nimetlerden hesaba çekileceğiz. Havadan, sudan, içtiğimiz, yediğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz tüm her şeyden, her türlü nimet diyebileceğimiz her şey, hayatımızdaki her şey nimettir Allah'ın verdiği, bunlardan hesaba çekileceğiz. Ama bu hesap mümin için de olacak, kafir için de olacak. Ama mümin hiç olmazsa Kevser suresi eşliğinde Rabbine şükür makamında namaz kılmış, Allah için namaz kılmış, kulluk yapmış bedensel olarak ve sonra maddi olarak da kurban kesmiş. Allah'ım maddeten ve manen, bedenen her şeyimle sana aitim, bunu göstermiş, bu kulluğu göstermiş, şükretmek için bir çabası olmuş. Ondan dolayı inşallah nimetler, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin sorgusu mümine kolay geçecek. Ama ya kafir, böyle çoğaltmış, çoğaltma derdiyle oyalanmış olan, onun işi zor, ayrı bir hesap onu beklemekte. İşte Allah-u Teala böylesi bir ayetten sonra, böylesi bir sureden sonra diyelim, çoğaltan, mal mülk derdiyle yaşayan ve dolayısıyla malı gözünün önüne koymuş, temel hedef kabul etmiş kafir mantığının bir devamı olarak da Maun suresini bize izah ediyor, sunuyor, önümüze koyuyor. Evet sevgili dinleyenler, Rabbimiz Maun suresinde de bir yalanlama tavrını bize anlatacak. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Şu din gününü yalansayanı gördün mü? Dini yalansayan, din gününü yani hesap gününü, hani bir evvelki surede sümmeletüs elünne yevme izin anin naim denmişti ya, ya da sevfe te'alemun diye Allah-u Teala yakında bileceksiniz diye gözle, ilimle kıyametin geleceğini ve ahiretin olacağını, hesaba çekileceğimizi söylemiş, bunu anlatmıştı ya, işte bir kısım insanlar da kafirler, onlar kıyameti yalanlayacaklar, kıyameti yok sayacaklar. Eraeyte gördün mü? Ellezî yükezzib bittin. Şu din gününü yalan sayanı, dini yalan sayanı, dinini yalan saydığından dolayı da ahiretin hesap günü olmayacağını düşüneni gördün mü? Ve zâlikellezî yedûl yetîm. İşte bundan dolayı yalanladığından ahireti, hesap günü olmayacağını düşündüğünden ne yapar? O yetimi iteler, kakalar, hayatından dışlar, yetimle ilgiyi keser, zavallılarla, garibanlarla bir derdi olmaz ve bundan dolayı da وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ ve miskini, yani şöyle çalıştığı halde parası pulu olmayanı ya da elinde kolunda eksikliğinden dolayı işte imkansız olanı ya da başka şekilde fakir fukara manasındaki kimseleri doyurmak gibi bir derdi olmaz, doyurmaya teşviki olmaz, kimseye bu nokta bir şey söylemez, hadi şöyle yapalım demez, yapmaya çalışanı da engeller. İşte bundan dolayı فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ vay yazık o namaz kılanlara, yazıklar olsun tuh onlara, çünkü onlar namaz kılmıyorlar aslında. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ namaz kılarmış gibi yapıyorlar, namazla berabermişçesine bir tavırları var ama onlar namazlarından gevşektirler. Çünkü namazlarında bir yanılgı vardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ o yanılgı, namazı bozan asıl mesele şudur. Onlar riyakârdırlar, gösteriş yapıyorlar, namaz ile hava atıyorlar. Namaz onlar için sadece bir görüntü, böyle bir sembol, sadece bir gösteriş, bir çalım, bir afi. Bundan dolayı da وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Maun'u bile reddediyorlar, verilmesini engelliyorlar, engelliyorlar. Nedir maun? En kötü şey, en böyle işe yaramaz şey, köşeye atılmış, tavan arasına atılır derler ya, işte oraya konulmuş, artık bizim işimize yaramayacak bir şeyi bile insanlara vermeyi engellerler. Namazları gösteriş içindir, kendileri için kılarlar, Allah için değil, dolayısıyla malı da vermek istemezler, hep kendilerini yaşamaktadırlar. Bu surenin Medine'de geldiğini söyleyen rivayetler de var. Çünkü gerçekten bu suredeki belki bu namazın bu şekilde kılınışı ya da fakir fukaraya mal mülk verilişinin engellenişi daha çok münafık bir tavrı anlatıyor. Kur'an'ın biz kesin sıralamasını, iniş sırasını da zaten çok fazla bilmiyoruz. Bize gelen asıl bilgi kitabın Fatiha'dan Nas'a göre dizilişi. Yani şu elimizdeki Mushaf'ın dizilişi, evet bu zaten kesin olan, bütün ümmetin karar verdiği kesin olan şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iniş sırası hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Ola ki öyle de olabilir, böyle de olabilir. Ancak nasıl olsa yapmaya çalıştığımız şey şu. Mekke olsun, Medine olsun. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini anlattığı ortamları tanımak istiyoruz. Belki belli sıralamalardan uzakta anlatım sergileyebiliriz. Dedik ya en başta kronolojik bir anlatımımız olmayabilir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sütanneye verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle şöyle evlendi gibi bir sıralamayla olmayabilir. Ya da önce Bedir, sonra Uhud, sonra Hendek filan gibi bir anlatımımız olmayabilir. Ama ne yapmaya çalışıyoruz? Efendimizin peygamber olduktan sonraki hayatını, o 23 yıllık dönemi ayetler ışığında tanımaya, o ortamı, o zaman dilimini, kafir olsun, münafık olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, mümin olsun, müminlikteki sıkıntıları olanlar olsun, hepsini tanımaya, tanımlamaya çalışıyoruz. Yani o dönemin kişilikleri bizim derdimiz ve böylece kendi kişiliğimizi bulmak çabasındayız bugünden. İşte karşımızda bir kişilik var, onu tanımaya çalışıyoruz şimdi. Bu adam yalanlamış, yalan sayıyor, ahireti yok sayıyor bir kere. Yalanlayan dediğimizde biz kenara atıyoruz kendimizi. Yani dini yalanlayanı gördün mü? Yani inkar edeni. Ahiret günü inkar edeni gördün mü? Oh, ben yalanlamıyorum zaten. Benim böyle bir inkar edişim yok. Elbette cennet var, elbette cehennem var, hesap günü var, sırat var falan diyoruz ve biz imanımızı ortaya koyuyoruz. Ama ya şöyle bu ayeti tercüme etme imkanına sahip olursak, dini yalan sayanı gördün mü? Din, yani ahiret günü yokmuşçasına yaşayanı gördün mü? İşte o zaman iş değişiyor. O zaman hemen nasıl olur ki diye düşünmemiz gerekir. Yani yokmuşçasına yaşayan ne yapar ki? Bak, iman ediyorum, kabul ediyorum ama yokmuşçasına yaşayan nasıl özelliklere sahip ki? Kur'an cevaplıyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُ الْيَتِيمِ O, yetimi iteler kakalar, yetimi dışlar, yetimsiz bir hayatı vardır. Sizin hiç yetiminiz var mı? Çevremizde hiç yetim var mı? Başını okşadığınız bir yetim var mı? Eline ekmek verdiğiniz bir yetim var mı? Sorunlarınızla ilgilendiğiniz bir yetim var mı? Öyle mükemmelci bir hayat yaşıyoruz ki sevgili dinleyenler, anlatanınızla dinleyeninizle hep beraber konuşalım. Kendi kendimize konuşuyoruz. Şöyle içeriden içeriye konuşuyoruz. Öyle bir elit hayat yaşıyoruz ki sadece sorunsuz insanlar, mükemmeller, elleri, ayakları, gözleri, kulakları yerinde olanlar, evleri, bakları, çoluk çocukları yerinde olanlar, işte onlar kelli felli böyle bir araya gelip İslam konuşacak düzeyde olan insanlar sanki. Veya garibanlar, fukaralar, perişanlar, ihtiyaç sahipleri, zor durumda olanlar, ülkenin ya da şehrin düşük kaliteli insanları, yani bizim makamımızca belki de onlarla bir ilgimiz, onlarla bir beraberliğimiz, onlara bir yaklaşmamız yok sanki. Hayat dışı yapmışız onları. Onları yokmuşçasına yaşıyoruz. Ahiret yokmuş kabul ettiğimizde fakir fukara yokmuş gibi. Yani Allah'ın böyle bir imtihanına uğrayan kimselerle ilgimiz yokmuş gibi yaşamaya çalışıyoruz. Görsek de, çevremize yakın olsa da, bizim eve yakın da olsa uzakmış gibi yapıyoruz belki de. Bir de özellikle bu adam dışlıyor zaten, iteliyor. Yedu'u, yani kakalamak, hayat dışı yapmak, kapı dışına koymak demek. Şöyle baştan sağmak, bu problemi kenara atıvermek demek. E var, devam edecek. Hep yetim olacak hayatta. Birileri yetim kalacak. Yani babaları ölecek birilerinin. Ya da babaları ilgilenmeyecek. Babasız gibi yaşayanlar olacak çevremizde bir dolu. O zaman onlar yetimi iteliyorlar, hayat dışı yapıyorlar. Ya bir de وَلَا يَحُوزُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Ve onlar miskini de doyurmuyorlar. Miskini doyurmadıkları gibi doyurmaya bir teşvikleri de olmuyor. Kendileri doyurmadılar. Bir fakire ekmek su vermediler. Bir fakirin karnını, bir fakirin kalbini, bir fakirin beynini doyurmak gibi dertler olmadı. Ona bir bilgi vermek, ona bir sevgi vermek, ona bir ekmek vermek gibi dertleri olmadı. Olanı da engellediler. Ya da böyle bir organizeler olmadı. Teşvikleri hep piknik için oldu. Ya bu hafta bir şey yapsak şöyle, bir pikniğe gitsek. Ya da bir mangal, köfte falan. Hep bu konuyu konuştular kendi aralarında. Hep bunu teşvik ettiler birbirlerine. Doyanlar daha çok doymak için çabaladılar. Hepimizin hastalığı belki bu. Sıyrılmak zorundayız Müslümanca. Daha iyi bir duruşumuz olmalı. Evet, insanlığımızı bir kenara bırakmıyorum. İnsanların bir istekleri var elbette. Dünyadan beklentileri var. Bazen şöyle kendilerine yönelik bir hayat olsun isteyebilirler mi bilemiyorum. Ama hani böyle bugünün kafasıyla hadi bakalım diyesim geliyor neredeyse. Ama hep böyle olduğunda bu nereye kadar böyle olacak? Nasıl devam edecek böylesi bir hayat? Düzgün söyleyeyim. Radyosunu yeni açan dinleyiciler için söyleyelim. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Siz hiç fakir fukarayı doyurmak için bir organizeniz, bir zihinsel planınız var mı? Organize kelimesi olunca aklımıza başka şeyler geliyor. 3-5 tane zengin bir araya gelecek, 4-5 tane fakir bulunacak, onlar gidilecek, gelinecek. Sonra yılda bir defa böyle yapılınca işte yardım yapılmış olacak. Öyle kastetmiyoruz. Öğünlerimizin birisini paylaştığımız oluyor mu? Birileri bizimle öğün paylaşabiliyorlar mı rahatça? Galiba bu olmalı. Ahiret derdi olan insanın insanlara yakın bir hayatı olmalı. Ahirette hesabın olacağını bilen bir kimse ekmeğinin paylaşılmasını istemeli, bunun için derdi olmalı. Yani falan yerdeki fakire işte şu kadar milyon yardım yaptım, sonra evimde istediğim kebabı yiyebilirim. Bu herhalde mantık değil. Bu sıyrılmış bir hayat yaşama derdi yine de. Fevailül lil musalli. Bu ayet korkutmuyor mu sizi? Vay namaz kılanların haline. Demek ki burada bir namazla alakası olan adam anlatılıyor. Bir ibadet kastıyla bir şeyler yapanlar anlatılıyor. Mekke'de de böyleleri vardı. Kabe'yi en hassas duygularla tavaf edenler vardı. Belki putları da doğru düz görmüyorlardı böylesi dönemlerde. Kalplerinden Allah'a yakarıyorlar, yalvarıyorlar, Rabbim diyorlardı onlar da belki. Şirk koştukları an farklıydı, kulluk yaptıkları an farklıydı. Mesela pazarda, piyasada Allah'ı hesaba katmadan yaşıyorlardı. Evlerinde, konaklarında, varlıklı ortamlarında insanlarla iken Allah'ı pek de hesaba katmıyorlar. O zaman putlarına danışabiliyorlardı. Ama Mekke'nin, o Kabe'nin yanındayken sırf belki de Allah'a kulluk yapıyorlardı. Her şeyden sıyrılıyor, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a yalvarıyorlardı. Gözlerinden belki yaş bile boşanıyordu, bilemeyiz. Belki bunları düşünebiliyorum ben bugünkü hayata baktığımda. Bugünkü insanları gördüğümde, evet galiba böyle olmuş da olabilir diyorum. Onlar bir ibadet kastıyla bir şeyler yapıyorlardı. Onların da bir ibadeti vardı çünkü Mekkelilerinde. Bugün de böyle. Vay o namaz kılanlara. Seccadenin başında nasıl da samimiler, nasıl da Allah'a doğru yöneliyorlar ama اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarında yanılgı içerisindeler. Namaz böyle olmaz. Kulluk böyle değil. İbadet böyle değil. Çünkü اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاهُونَ Onlar böyle bir görüntü için yapıyorlar bunu. İmaj için yapıyorlar yeni kelimeyle. Böyle bir tiplememiz olsun. Yeni takıldığım durum bu. Şimdi böyle bir moda var. Müslüman takılıyorum biraz da dercesine sanki. Birileri beni böyle görsün diye. Gösterişten kasıt illa hani adamın aynı zamanda namaz kılıyorum tavrıyla iş yapması değil. Hani birisi oruç tutuyormuş ya. Böyle değil ya da tam tersi mi söyledim? Neyse gösteriş için kılmıyoruz namazımızı. Görünüşümüzü kurtarmak için kılmıyoruz. Ya da hani kravat takıyor insanlar şöyle ceketini gömleğini falan oluşturur sonra. Hah diyor bir de şöyle kravat takalım. Kravatın üzerine bir de şöyle iğne olsun. Şimdi görüntü tamamlandı. Namaz görüntümüzü tamamlama aracı mı yoksa? Öyle bir namaz bizi hiçbir şeyden engellemiyor. Hiçbir kötülükten, hiçbir hainlikten uzaklaştırmıyor. Çünkü namazın yanılgı içerisindeler. Bunun ifadesi وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Onlar maunu bile vermek istemiyorlar. Zırnık bile koklatmıyorlar insanlara. En ufak şeyi bile paylaşmak derdine değiller. Hiçbir mutluluklarını, attıklarını, kenara koyduklarını, benim olmasın artık diyebilecekleri şeyi bile insanlar verme derdine değiller. En kötü zamanlarını bile paylaşmıyorlar. En kötü enerjilerini bile, en kötü eforlarını bile insanlarla paylaşmıyorlar. Engelliyorlar böylesi bir hayatı. İşte bunların hayatı. Bozuktur. Ahiret yoktur onlarda. Hesap günü endişesinden uzak yaşıyorlar. İşte bunlara diyoruz ki bul, söyleyelim. Allah bize böyle diyor. Söyle, konuş. İfade et ki onlara. De ki gündeme getir. Bağırarak söyle. Fısıltıyla söyle. Tek tek söyle. Çoğul söyle. Söylemenin her türüyle söyle ki gul, gündemde tut. Gündeme getir. Konuş bunu. Bir de bunu mesele etsinler yani bir bakıma. Ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, ey hakkı, hakikati, doğruyu, kitabı, kitabın kapağını örtenler, nimetler karşısında şükretmeyenler, işte tümüyle nankörlük yapan kafirler, la abudu ma ta'budun, ben tapmıyorum sizin taptıklarınıza, ve la entum abidune ma abud, ve la ene abidun ma abettum, ve la entum abidune ma abud. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet, Mekke'nin ortalarındayız. O dönemin belki ortalarında bir dönem. Kafirler sıkışmışlar, daralmışlar. Ayetler böyle bombardıman gibi geliyor. Kur'an'ın ifadeleri onları köşeye sıkıştırıyor. Tanımlayıveriyor. Kaçmışlardı. İnsanlara kendilerini başka türlü lanse etmişlerdi. Mesela adam hain mi hain, üçkağıtçı mı üçkağıtçı, ama kendini bir iyilik perisi gibi tanıtabiliyor. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum diyor. Hayatınızı güzelleştirmek derdindeyim diyor. Ama Kur'an onu deşifre etti. Yok dedi, bak o gavurluk derdinde. O mal mülk derdinde, o paylaşmak derdinde. Sana hiçbir şey koklatmak istemiyor aslında. Hep bana yaşamaya çalışıyor. İbadetleri var mı zannettin? Yok öyle değil. O ibadet filan etme derdinde değil. Gösteriş yapmakta aslında. Kur'an deşifre etti adamların tüm tiplerini. Ve sıkıntıya düştüler. İbadetler, bir tarafta yalın Allah'a kulluk var. Onun güzelliğini tatmış insanların örneği çoğalmaya başladı Mekke'de. Mesela hizmetçilerin arasında, kölelerin arasında, fakir fukaranın arasında ya da varlıklılar var, gençler var aralarında, kadınlar var ya da hepsi onurlandı, hepsi şereflendi. Başları daha dik, daha mutlu, alınlarında sevgi var, kalplerinde Kevser var. Bu adamları gördü Mekkeliler, korkmaya başladılar. Görkemliydiler, azdılar ama sanki bütün Mekke'ydiler. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısında ezik büzük oldular. Bir çözüm aradılar, bir çıkış yolu aradılar. Vardılar, geldiler Ebu Talib'e. Dediler, şu söyle amcasın sen yeğenine. İfade et, vazgeçtin bu davadan, ne ihtiyacı var onu görelim. Kadınsa kadın, malsa mal. Ne istiyor onu verelim. Gel bir anlaşma yapalım. Ebu Talip yanaşırcasına şöyle durdu belki yaklaştı. Yeğenim dedi ne dersin? Dedi Efendimiz Peygamberimiz. Ayı bir elime verseler güneşi bir elime vazgeçmem ben bu davadan devam etmek durumundayım. Asıl onlar gelsin bir tek kelimeyi. Onlardan istediğim sadece bir kelime. Dediler bir kelime değil bin kelime söyleyelim. Nedir o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Allah programına evet ve o programın ifadesi olarak Muhammed'in elçiliğine evet sallallahu aleyhi ve sellem sadece bunu söyleyeceksiniz. Reddedeceksiniz tüm insani organizeleri, insani programları, kendi ürettiğiniz kafanızdan çıkmış olan tüm lafları bırakacak, Allah'a teslim oluvereceksiniz. İstediğim bu sadece. Bağırdılar ve çağırdılar, defolup gittiler. Kızgınlıkla, öfkeyle kalktılar. İşte bunun sonrasında inen ayetler. Lekum dinukum veliyedin veya böyle bir dönem. Böyle sebeplerle, belli anlaşmalarla yanaşmaya çalıştılar. Bir tanesi de şuydu. Dediler, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gel, tamam anlaşalım artık ya. Ara sıra gel şu bizim putlara, bizim heykellere, şu bizim adamlara. Biraz çok harikasın, çok mübareksin, müthiş. Gerçekten güzel söz söyledin falan diye. Bir iki sevgi gösterisine bulun. Ara sıra ibadet edermiş gibi yap da biz sana da gelelim. Senin Rabbine de ibadet edelim. Biz de bunu kabul edelim. Yani senin dinin de bizim hayat programımız içerisinde bir yer bulsun. O da bizim ekonomik çarklarımız arasında bir şeye yarasın. Onu da satışa çıkartalım. Tamam o da renklerimiz arasına girsin. Dalgalanan bayraklar arasında onun bayrak, o senin bayrağın da olsun. Ama yeter ki bizim stilde ol sen de. Hayata bizim gibi bak. İslam mı? Tamam adı dinin ne olursa olsun kabul ediyoruz. Biz bak İbrahim'i bile kabul ettik aslında. İsmail'i bir dini bile kabul ediyoruz. Gel seninki de olsun ama vazgeç şu bazı şeylerden. Ara sıra bize de hoşsunuz, çok güzelsiniz. Bu din de gayet iyidir falan diye hoşgörü ortamı oluştursak falan dediler. Bunun sonrasında Allah-u Teala ayetlerini getirdi. Lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Olmaz. Ayrıyız, farklıyız. Gavurlukla Müslümanlık ayrı. Kafirlikle müminlik ayrı. İslam ve küfür. Tarih boyunca hiçbir araya gelemedi. Olmaz. Böylesi bir birliktelik, böylesi bir birleşim mümkün değil. Ve sizin dini size, benim dinim bana. Benim hayat tarzım, benim yaşama şeklim, Allah'ın gönderdiği program farklı. Sizinkiyle bir araya gelmez. Sizinki de asla benimkini kabul etmez. Ben sizin dininize girersem, yani bu İslam'ı sizinkine benzetirsem birazcık, artık İslam olmaktan çıkar. Bu sizin dininiz olur. Ya da siz benim dinime yanaşmak isterseniz bırakmak zorundasınız birçok şeyi. O zaman siz olmazsınız zaten, mümin olursunuz. Biter her şey, değişir. İkisi bir araya gelmez. Sizinki size, benimki bana. Net bir ayrım. Yenilendi, yinelendi. Ve Kafirun suresiyle kafirler şöyle bir durduruldu. Tamam dendi. Herkes yerini bilsin. Gavur olan niye gavur olduğunu anlasın. Mümin olan niçin mümin olduğunu anlasın. Herkes yerine sahiplensin. Herkes yeriyle bilinsin. Ve Allah-u Teala Kafirun suresini indirdikten sonra geçmişe yönelik bir sure, hemen namaz surelerimizden bir diğer sureyi de bize söyledi. Onu da kısaca size ifade edeyim ve bugünlük tamam diyelim. Fil suresi. Hani Mekkeliler bunu çok iyi biliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehri bunu daha evvel yaşamıştı. Onun doğumundan rivayet o ki 50 gün önce Mekke'deki Kabe'yi yıkmaya çalışan bir ordu gelmiş ve önünde bir fil var. Mekke'deki Kabe'yi yıkmak istiyor. Yani Allah programlı bir hayatın ifadesi olan Kabe'yi, sadece ifadesi olan, etrafında belki putlar var o dönem, ama bu alem olarak İbrahim'in ve İsmail'in yaptığı Allah evi diye bilinen yeryüzünün işaret taşını yok etmek istedi bu adam. Ve sonunda ordusuyla birlikte yenilmiş ekine döndü ve üzerlerine dolu yağmış bir yaprağa dönüverdi. İşleri bitti, perişan oldular, yok olup gittiler. Tüm düzenleri, planları, programları perişan oldu, işleri bitti. Kuşlar gönderdi Allah-u Teala, bir başka elçilerdi bunlar ve cezasını veriverdi. İşte bu olay Mekkelilerin tanık olduğu, hatta bunu yaşayanların hala hayatta olduğu bir olay. Dolayısıyla Rabbimiz bunu söyledi. İşte kafirlik, işte gavurluk, işte Allah nimetlerine karşı çıkışın cezası budur. Siz bunları biliyor, bunları yaşıyorsunuz. O zaman neden böyle bir hayata hala evet deme derdindesiniz? Vazgeçin, gelin, sığının şeytanın tüm ihvasından, şeytan saldırmasından, sapıttırmasından vazgeçin. Yaptıklarınız şeytandan kaynaklanıyor. Bir eonuzu çekin de şöyle tevhide sarılın dercesine Felak, Nas ve İhlas sureleriyle Rabbimiz kitabına devam ediyor. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.